Ayrım 23.
Krallıkla alay etti ama Büyük Fredi'nin bağladığı aylığı kabul etti. Zenginlerin zaaflarına hakaretle dudak büktü, yine de dolambaçlı yollarla servet biriktirdi. Kronik hastalığını hiçe sayarak 84 yaşında ölümüne dek durmadan çalıştı. Yergici İkonoklast 1694 yılında Paris'te doğdu. Sefih bir başpapaz kuşkuculuğu ve Cizvitlerden mantık silahını öğrendi. Ünlü sosyete fahişesi Ninon de Lenclos erken gelişmiş bu çocuğa kitap satın alması için 2000 frank bıraktı. Parlak zekalı Parisli genç Voltaire, mısralarda siyasi yergiler uydurarak kendini eğlendirdi. Ödül olarak Bastille'de bir hücre kazandı. Bir asilzadeye hakaret ettiği için 8 yıl sonra hapishaneye bir kez daha geri döndü. Serbest bırakıldığında kendini 3 yıllığına İngiltere'nin daha dostça ortamına attı. Dil öğrendi, kitap okudu, huysuz papaz Swift'le söz düellosu yapmaktan zevk aldı. Fransız kıyınlığıyla İngiliz siyasal ve düşünsel özgürlüğünü karşılaştırdığı ve orta tabakayı kendini baskıdan kurtarması için zorladığı İngiltere üstüne mektuplarından Fransız yöneticiler pek hoşlanmadılar. Kitap herkesin gözü önünde yıkıldı ve yazarın tutuklanması için bir emir çıkarıldı. Voltaire Fransa'nın kuzeydoğusundaki Catelet Markizi'nin şatosuna kaçtı. Bilime aşina olan ve Newton'un Principia'sını çevirmekle arkadaşlarını hayrete düşüren güzel ve parlak zekalı soylu Emil'in kocası birliğiyle uzaklardaydı. Ve halk tabakasından adam bu aristokratın aşığı oldu. Markiz 14 yıl sadık ve baştan çıkarıcı metresi oldu. Onun ölümünden sonra Voltaire kaba saba pasaklı bir kadın olan yeğeni Denis'le yaşadı ve ömrünün geri kalanını da onunla geçirdi. 60 yılından fazla süren tükenmek bilmez enerjisi ve becerikliliğiyle Voltaire Fransız sahnesini zekice aydınlatan düzinelerce trajedi, eğlendirici ve yergi niteliğinde şiirler, aşk öyküleri ve mizah yüklü kısa Külhan Bey'i maceraları, tarihsel öyküler ve yaşam öyküleri yazdı. Denemeler ve yüzlerce siyasi kitapçık yazdı ve Avrupa'nın önde gelen büyükleriyle geniş çaplı bir yazışmayı sürdürdü. Kralları ve savaşları, ekonomik ve entelektüel hareketlerle gelişen insan zihni ve ruhunun yanında ikinci dereceye düşüren 7 ciltlik ilk tarih felsefesini yazdı. Onun felsefe sözlüğü düşüncenin ABC'sinde gezinen çok geniş ve çeşitli bilginin hayranlık verici bir biçimde sergilendiği kendi içinde bir ansiklopediydi. Leibniz'in bütün olası dünyaların en iyisinin bu olduğu iddiasını çürütmek için 3 günde yazılmış ölümsüz Kandit, keskin ironinin bir cevheri ve kitapların en keyiflilerinden birisidir. Voltaire felsefenin serüvenlerin en büyüğü ve soylusu olduğuna inanmasına karşın kurgucu ya da dizgeci bir filozof değildi. İngiliz deneyicilerinin yanında yer alarak şöyle yazdı: "İcat edilen ilkelerle başlayalım. Belki onların aracılığıyla her şeyi açıklayabiliriz dememeliyiz. Tersine maddenin tam bir çözümlemesini yapalım ve sonra büyük bir çekingenlikle ona uyan ilke var mı onu görmeye çalışalım." Voltaire'in öz sözleri uygar dünyanın düşünme alışkanlıklarını değiştirdi ve eleştiri okları kurulu düzende çoğu insanın inancını tüketti. O insanlara her efsaneyi ve iddiayı sorgulamayı, duyular yoluyla saptanamayan hiçbir şeye inanmamayı öğretti. Düşünce özgürlüğünün büyük şampiyonu hiçbir anlamda devrimci sayılmazdı. İnsanların eşit yaratıldığını kabul etmedi. Sıradan insana sevgi beslemedi ve mutlak iktidara inandı. Halk kitlesi tarafından yönetim düşüncesini iğrenç bulurum. İnsanlığın umudunu dürüst düşünceyle toplumsal koşulların yavaş ama sürekli olarak ilerlemesinde gördü. Bu amaçla iğneleyici eleştirilerini çağın yapmacıklarına ve çılgınlıklarına yöneltti. Galyalı aklıyla haksız iddiaları ve ikiyüzlülüğü darmadağın etti. Entelektüel, kuramsal ve toplumsal hoşgörüsüzlüğün her biçimiyle savaştı. Hapsedilmeye, sürgüne ve kilise ve devlet tarafından kitabının yakılmasına karşın güldüren filozof asla sendelemedi ve 28 yıllık kayboluştan sonra 1778 Şubat'ında Paris'e geri döndüğünde bir kahraman olarak karşılandı. Öldüğü zaman cenaze arabasını caddeler boyunca izleyen 100 bin kişi yas tutuyordu ve tabutun üzerinde şu söz yazılıydı: "Bize özgür olmayı o öğretti." Romantik. Yüzyıl ortasında İngiliz deneyiciliği ve Fransız maddeciliğinin zaferi kesin görünüyordu. Ancak Fransa'nın tanrı tanımaz hazcılığına karşı sesler yükselmeye başladı. İlk ve en etkini, içe kapanık, kendi içinde dolaşan Jean-Jacques Rousseau'ydu. Bir aykırılıklar çağında belki de en aykırı olan oydu. İnsanların doğuştan iyi oldukları şarkısını söylemiş insanlardan kaçan biri, psikoloji anlayışı çok büyük olan, kendi psikolojisi sıkça altüst olan bir adam. Kendi çocuklarını terk etmiş, özgür eğitimin manevi babası. Aklın fanatizm ve boş inanlara karşı en etkili silah, iyi davranışların barbarlığa karşı engel olarak görüldüğü bir çağda Rousseau güçlü tutkuları ve şiddetli heyecanları savundu. İçgüdünün akıldan daha üstün olduğunu iddia etti ve ilerlemeyi lanetledi. Böyle yapmakla modern insanın kötü halinin bilicisi, uygarlık bunalımının tanı uzmanı ve yüzyılın sonunda gelişen romantik hareketin babası olarak ortaya çıktı. Çağdaş eğitimin habercisi. Cenevre'de geçen çocukluğunda hiçbir resmi eğitim almamıştı. 16 yaşında rahatsız bir Wanderjahr'a binip yarım düzine ülkeden geçti. Arkadaşlığının cömertliğine güvenerek eğitimi ya da resmi bir belgesi olmaksızın müzik dersi verdi. Komediler ve operetler yazdı. 21 yaşında Louis de Warens'in himayesine girdi ve aşığı oldu. Yaklaşık 10 yıl süren bir ilişki, 33 yaşında resmi nikahsız karısı olarak bir hizmetçi olan Teresa Le Vesieur'ü aldı. Ondan olan 5 çocuğu Rousseau kimsesiz çocuklar yurduna bıraktı. 1749'da sanat ve bilimin canlanışı, ahlakın saflaşmasına mı, yozlaşmasına mı hizmet ediyor sorusu üstüne yapılan bir deneme yarışmasında birincilik ödülünü kazandı. Uygarlığın insanları baştan çıkardığını öne sürdü. Eğitim, dogmatik din, matbaa makinesi ve bütün kurumlar insanın alçalmasına ve hoşnutsuzluğuna katkıda bulunur. Eğitim insanları akıllandırır ama iyi yapmaz. Paris'i namussuz ve doğru yoldan çıkmış uygarlık karabasanının ilk örneği olarak gördü. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağında ve etkili eseri Toplum Sözleşmesi'nde 1762, Rousseau yeteneğin doğal eşitsizliği ile sınıf, servet ve toplumsal konumun yapay eşitsizliği arasındaki ayrımı ortaya koydu. Toplum Sözleşmesi açık bir seslenişle başlar. İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Tanrı, insan ve doğa iyidir. Kötülük doğal düzenden sapıldığı zaman belirir. Rousseau ilkel yaşama dönüşü savunmadığı gibi yerleşik otoriteye isyan çağrısı da yapmadı. Akla değil entelektüel küstahlığa karşıydı. Tanrı tanılmaz değildi. Ancak toplumun fırsatçı güçlerini şeytan ve doğuştan günahkarlığın yerine koyarak kilisenin gazabına uğradı. Son yıllarında Paris'te rahatsız edilmeden oturma fırsatı buldu ve sonunda Sadık Hanım'ıyla evlendi ve 20 ciltlik itiraflarını yazdı. Her duygu ve hatanın yalın bir biçimde açıklandığı, çözümsel bir yaşam öyküsü olan itiraflar, kendini çözümlemede tarafsız tutumun yeni bir başlangıcı oldu. Rousseau sistematik bir düşünür değildi. Bununla beraber inançlarına tutkulu bir açıklık kattı ve etkisi bugün hala hissediliyor. Modern köktenci yazarların ilki ve en güzel hitabet yeteneğine sahip olanıydı. Zamanının en kapsamlı toplumsal eleştirisini dile getirdi. Romantik aşkı ve doğayı zihne kolayca yerleştirmesiyle akıl çağının peşinden gelen romantizm çağının babası oldu. Deneyicilik ve aydınlanma. Birkaç istisnayla aydınlanma düşünürleri tek inançta birleştiler. Tanrıcılar ve tanrı tanımazlar, iyimserler ve kuşkucular, deneyiciler ve akılcılar, bütün insani sorunların akılcı yanıtların keşfedilmesiyle çözülebileceğinde anlaştılar. Bilim ve mantığın gücüne duyulan bu ortak inancın aldatıcı olduğu ortaya çıktı. Ancak 18. yüzyıl filozoflarının entelektüel rüzgarı, cesaret ve dürüstlüğü daha sonraki kuşaklar üstünde silinmez bir iz olarak kaldı. Aydınlanma aklın ilahlaştırıldığını, toplumsal ve siyasal eleştirilerin olgunlaştığını, Orta Çağ dogmacılığının çöktüğünü ve bireye önem verilişini ve ideal demokrasinin kavramını gören görkemli bir yüzyılda serpildi. Yüzyılın hoşgörü ve özgürlük ruhu Voltaire'in Toplum Sözleşmesi'ni okuduktan sonra Rousseau'ya verdiği ünlü karşılıkta somutlaştı. Söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum ama bunları söyleme hakkını ölümüne savunacağım. Üstümde yıldızlı gökler. Parlak zekası gerçeğin engin kıtalarını aydınlatmış, cücemsi adamın yattığı katedralde bulunan sundurmaya Kant'ın kendi sözcükleri kazınmıştır. Üstümde yıldızlı gökler, içimde ahlak yasası. Bu estetik ve ahlaksal tümce, Immanuel Kant'ın yaşamının, felsefi yolculuğunun akkoru ve onun tinsel ahlak değerleri sisteminin iki zıt kutbuna yerleştirilmiş özetidir. Gençliğinde evreni incelerdi. Günlük gezileri sırasında yıldızlı gök kubbeyi seyrederdi. Olgunluk yıllarında etiğin karmakarışık jungle'ını göz alıcı bir ormana çevirdi. Filozofun yolu. 18. yüzyılın sonuna doğru Doğu Prusya'da Königsberg'de oturanlar onun her gün öğleden sonra saat tam 3.30'da dışarı çıkmasını görmeye alışmışlardı. Tam bir saat gezindiği Linden Alley'e onun yürüyüşleri nedeniyle filozofun yolu adı takılmıştı. Yolu kesinlikle 8 defa gidip gelirdi. Öyle dakikmiş ki onun kaldırımda bastonunun tık taklarıyla yürüdüğünü gören hemşerileri saatlerini ayarlarlarmış diye hikayeler anlatılır. Onlara göre Kant genellikle bir filozofta olmasını bekledikleri aziz görünümüne sahip değildi. Ancak 1.45 boylarında açlık çeken bir serçe kadar sıska, göğsü içine göçmüş, raşitlik bir tavuğunkiler gibi bacakları pırtlayan bir karnı olan, başı yana yatmış, sağ omzu solundan yukarıda, gaga burunlu, sağlıklı bir yüz, pırıltılı mavi gözleri olan biriydi Kant. Gri bir palto ve ipek çoraplar giyer ve üç köşeli gri bir şapka takar, elinde altın topuzlu bir baston taşırdı. Kant'ı birkaç adım geriden yağmur yağıyorsa bir şemsiye ile sadık uşağı Lampe, aynı Robinson Crusoe ada çevresinde yürürken peşinden gelen adamı Cuma gibi izlerdi. Ve Kant düşüncelerinin adasında yalıtılmış bir Crusoe'ydu. 60 yıldan çok süreyle her gün kendi başına yürümesinin iki nedeni vardı. Derin düşünceye dalabiliyor ve kimseyle konuşmayarak burun deliklerinden nefes alabiliyordu. Burun mukozasının havayı süzerek ağız yoluyla girebilecek iltihap rüzgarlarından zayıf akciğerlerini koruduğunu hissediyordu. Nezle olmamasını ve boğazının ağrımamasını bu önleme yoruyordu. Kant'ın yaşamının günlük yürüyüşleri gibi düzenli fiillerinin en düzenlisi olduğu söylenir. Saat gibi yaşam. Kant'ın gününün her dakikası mükemmel bir İsviçre saatinin dakik işleyişiyle düzenlenmişti. Her sabah saat 5'e 5 kala Königsberg'in çoğu hala uykudayken Lampe filozofun bir münzevi hücresi kadar sade ve biçimi değiştirmez yatak odasına süzülerek resmi kalıbı söyleyecektir. Herr Professor, vakit geldi. Beş dakika sonra filozof entarisi ve terlikleri günlük çalışmasının başladığının bir işareti olarak gece takkesinin üstüne giydiği üç köşeli şapkasıyla çalışma masasına oturacaktır. Masasında bir genç kızın sevgilisinin öpüşlerine direnişi kadar sessiz, bir ya da birkaç fincan çay içip kendine bütün gün içinde içme izni verdiği tek sert tütünlü pipoyu aceleyle tüttürecektir. Hala pırıltılı külle dolu piposundan çekerek gün içindeki çalışma ve ders programını düşünecektir. Aceleyle giyinerek saat 7'de sınıfına gidecek, bu dersler karşılığında ona para ödeyen öğrencilere, entelektüellere, öğretmenlere ve öteki öğrenme heveslilerine ders verecekti. Sınıfı onun büyülü sözlerini içine çekiyordu. Çok geçmeden çelimsiz görünüşünü unutup yalnızca ocaktaki bir Noel ateşi gibi parlayan canlı gözlerini ve çoğunlukla esprili yine de daima aydınlatıcı sözcüklerin berrak bir nehrin akıcılığıyla döküldüğü dudaklarını görüyordu. Çünkü Kant muazzam bilgisine karşı nasıl öğrenileceğini değil nasıl düşünüleceğini öğretmek için emek çekiyordu. Herder'in dediği gibi onun dudaklarından dökülen dil şimdiye dek insan dudaklarından dökülmüş en derin dildi. 2 saat sonra saat 9'da çalışma odasına döner ve yine entarisini, terliklerini, gece takkesini ve üç köşeli şapkasını giyerek 12.45'e kadar çalışmaları üstüne yoğunlaşırdı. 12.45'te öğle yemeğini gözden geçirmek için ahçısını çağırırdı. O zaman sarı bir peruk takar, bilekleri farbalalı ve iyi beslenmemiş bir hindininki gibi ince boynunu örten, yakasında daha çok farbala olan bir gömlek, külot pantolon, gri ipek çoraplar ve gümüş tokalı ayakkabılar, siyah bir boyun bağı, ince yün yelek ve ceket giyerdi. Kant yaşamı boyunca sağlığını korumak için büyük emek harcadı. Sıkı çorap bağlarıyla bacaklarındaki dolaşımı engellemekten sakınmak için görülmemiş bir düzenek icat etti. Pantolonunun her iki uyluğuna küçük birer cep yaptırdı. Ceplerin içinde bir çarka takılı saat yayı vardı. Çevresinden esnek bir ip dolanıyordu. İplerin ucuna tutturulan iki kanca vardı ve çoraplarının karşısındaki iki küçük halkaya her bir uyluğun cebindeki iliklerden geçiyorlardı. Karmaşık düzenek bacaklarındaki kan dolaşımı konusunda filozofun canını sıkmadan yürüyüşe çıkmasını sağlıyordu. 12.45 bir kadeh tokay ya da rineş şarabı, likör ya da biraz sıcak şarap içme zamandır. Ahçısı şişeyi yemek odasına getirir. Kant üstüne kağıt peçete ile örttüğü bardağına şişeden günlük payını koyar, sonra öğle yemeğine gelecek konuklarını beklemek için çalışma odasına döner. Kadınların asla davet edilmediği öğle yemekleri meşhur olmuştu. Kant, Lord Chesterfield'ın davetlilerin sayısı kâritlerden az, Moğusalardan çok olmamalıdır tavsiyesine uyardı. Bu, 3'ten az, 9'dan çok olmamalı anlamına geliyordu. Kant, konuklarının seçiminde özenle ve yemeklerin seçiminde bir gurmenin zevkiyle davranır, yemeklerinde devlet adamları, profesörler, hekimler, rahipler, tüccarlar ve yemeğe neşeli bir hafiflik katabilecek genç öğrencileri ağırlar. Yemek her zaman aynı adetle başlardı. Kant peçetesini yayar, bundan önce masaya koymak için çekmeceden gümüş takımını çıkarırdı. Ve şöyle derdi, şimdi beyler, bunun üzerine herkes masasının üstündeki yemeklerden kendisi alırdı. Kimseyi beklemekten hoşlanmayan Kant, kendi alma sırası gelene dek sabırsızlıkla beklerdi. Sade ancak lezzetli yemek, çorba, kurutulmuş bakla ve balık, rosto, peynir ve meyvelerden oluşurdu. Her konuğa kırmızı ve beyaz şaraptan yarım litreden daha azı verilirdi. Kant'ın davetlileri platonik bir şölen içinde canlı sohbetler ederlerdi. 2 saat ya da daha uzunca bir süre sonra konuklar hem zihinleri hem de bedenleri doymuş olarak kalkarlardı. Kant'ın incelikle ve zekice yönettiği sohbet havadan konuşmayla başlar, ondan sonra yerel haberler, siyasa, parlak esin ışığıyla Kant Avrupa siyasasındaki eğilimleri ve ordu güçlerinin hareketlerini önceden görürdü. Seyahat, edebiyat, gastronomiden söz edilir ve kimya, meteoroloji ve doğal tarih gibi çok daha ciddi konularla devam ederdi. Bununla birlikte felsefeden hiç konuşulmazdı. Kant'ın konuşması her zaman gülünç anekdotlarla çeşnilenirdi. Çünkü gülmenin sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olduğuna inanıyordu. Ciddi konularda tartışmalar her zaman şakacı bir anlayışla süslenirdi. Aynı bir kadının ciddi siyah atkısının altın bir tokayla canlanması gibi. Sohbetlerinde kesiklikten hiç hoşlanmadığından Kant, konuklarından birini ya da ötekini incelikle gözde konusu üstüne konuşmaya yönelterek konuşmanın titrekleşen alevini yeniden canlandırırdı. Öğle yemeğinden sonra şekerleme yapmadan Linden Alley'i üzerindeki yürüyüşü için çıkardı. Saat tam 6'da çalışmasına dönen Kant, ertesi sabahki dersini hazırlamak, yazmak, okumak ya da düşünmek için bir fırıncınınki kadar düz ve aşınmış masasının başına geçerdi. Ara sıra bakışları pencereden görünen sessiz alacakaranlık dalgınlığıyla onu yatıştırıcı bir etkisi olan Lobanih Kulesi'ne takılırdı. Bir keresinde komşu bahçenin kavakları onun kule manzarasını kapatacak kadar uzadığı zaman düşünceleri üstünde yoğunlaşamadığı için son derece rahatsızlık duydu. Bereket versin ki kavakların sahibi onları budadı ve Kant kule manzarasına ve onunla birlikte akşam düşüncelerine yeniden kavuştu. Hava okuyamayacağı kadar karardığında lamp ve mumları yakar, Kant uşağının yardımı olmadan soyunup yatağa gideceği saate 9.45'e kadar mumların yumuşak soluk ışığında çalışmasına devam ederdi. Saat onu vurduğu zaman derin bir uykuya dalmış olurdu. Yatak odasında pratik aklı bir başka düzeneğini daha kurmuştu. Karyola direklerinden birine bir ip bağlamıştı. Böylece geceleyin kalkması gerekirse sendeleme, düşme korkusu olmadan kendini güvenle bitişik odaya götürebilecekti. Son yılları dışında yatak odasındaki ocak hiç yanmadı. Çünkü Kant terlemekten öleceğinden korkuyordu. Terlemekten o kadar korkmuştu ki yürüdüğü zaman özellikle çok yavaş yürürdü. Terlemeye başlamışsa kuruduğunu hissedene ve yeniden iç huzuru bulana kadar durur ve utangaçça kulak misafiri olan biri gibi gölgede beklerdi. Yatağa girmeden önce Kant adet edindiği bir başka işi yerine getirirdi. Yatağın bir köşesine oturduktan sonra ortasına sıçrar, battaniyenin yazları pamuk, kışları yün bir ucunu sol omzunun altından kaydırır, sırtından geçirip sağ omzunu alır ve sonra işlemi battaniyenin öteki ucuyla da yapardı. Böylece bir mumya ya da kozasının içindeki ipek böceği gibi battaniyeyle bütünüyle sarmalanmış olur, daha sonra da uykunun gelmesini beklerdi.